Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali. İranlı karilerden Kafirun suresinin 1 ila 6. ayetlerini can kula ile dinliyoruz.
Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَلَا قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ لكم دينكم ولي دين صدق الله العلي العظيم
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki ey kafirler, ben sizin taptıklarınıza tapmam. Benim taptığıma da siz tapacak değilsiniz. Ben de sizin taptıklarınıza tapacak değilim. Siz de benim taptığıma tapacak değilsiniz. Sizin dininiz size, benim de dinim bana.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17-20 arasında, kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21-20 ila 22-20 arasında, orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Fahri Kainat Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ve mutahhar ehli beytine selam ve salavatla Tahran'dan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 23 Tir 1400, Hicri Kameri 3 Zilhicce 1442 ve Miladi Takvimle 14 Temmuz 2021 Çarşamba. Kıymetli dinleyiciler, az sonra ben Mehtap Hamine'yi arkadaşım Ahmet Eş ile birlikte sunacağımız sabah haberleri ve günün siyasi yorumlarının ardından sırasıyla tarihten bir yaprak, Türkiye'den köşe yazarları, İran donanmasının gövde gösterisi ve Umut Işığı adlı programlarımızı dinleyeceksiniz. Sabah yayınımız önemli haberlerin özetleriyle sona erecek. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah haberlerini dinliyorsunuz. Önce önemli haberlerden özetler.
İbrahim Reis'i İran'ın Filistin'i savunmaya devam edeceğini söyledi. İran, Amerika'nın Küba'ya müdahalesini kınadı. Taliban, IŞİD bizim düşmanımız, Pakistan ikinci evimiz dedi. Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi dışişlerine çağrıldı. Hamas, İsrail'e esirler takasında ilerleme kaydedilmediğini bildirdi. Kanada'daki bir yatılı kilise okulunda 160 isimsiz çocuk mezarı daha bulundu. Şimdi haberler.
İran'da seçilmiş Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Hamas Hareketi'nin siyasi büro başkanına ve Filistin İslami Cihat Hareketi'nin genel sekreterine hitaben, Tahran Filistin'i desteklemeye devam edecek dedi. Fars Haber Ajansı'na göre Hamas Hareketi'nin siyasi büro başkanı İsmail Haniye ve İslami Cihat Hareketi Genel Sekreteri Ziyad Ennahale, İran'ın yeni Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi ile telefon görüşmesi yaptı. Söz konusu telefon görüşmesinde Reisi, son 12 günlük Kudüs'ün Kılıcı Savaşı'nda Siyonist rejime karşı kazanılan büyük zaferi bir kez daha kutladı ve şundan emin olun ki İran, Kudüs kurtarılana kadar Filistin'i savunmaya ve halkını desteklemeye devam edecek dedi. Daha önce de Seyyid İbrahim Reisi, Siyonist rejimin Gazze'ye karşı yürüttüğü 12 günlük savaşta direnişin kazandığı zaferden dolayı Filistin halkını tebrik ederek, mazlum milletin ve Filistin'in kahramanca direnişinin bir kez daha büyük ve belirleyici bir imtihanda patladığını vurguladı ve Siyonist işgal rejimine yine geri adım attırdığını bildirmişti. Söz konusu telefon görüşmesinde İsmail Haniye, İbrahim Reisi'yi İran'daki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kazandığı zaferden dolayı tebrik etti ve İran İslam Cumhuriyeti'ne Filistin meselesine verdiği destek için teşekkür etti. Nahale'de Reisi'ye başarılar diledi ve İran'ın Filistin halkına ve direnişe verdiği desteği takdir etti.
İran İslam Şura Meclisi Başkanı, Irak'ta COVID-19 hastalarının kaldığı hastanede çıkan yangında Irak vatandaşlarının hayatını kaybetmesinden dolayı taziyelerini iletti. İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf dün Irak Meclis Başkanı Muhammed El-Halbusi'ye gönderdiği mesajı hastanede çıkan yangın sebebiyle taziyelerini iletti. Galibaf mesajı dost ve kardeş Irak milletvekillerine, hükümetine, halkına ve özellikle yakınlarını kaybeden ailelere taziyelerimi iletiyorum dedi. Bu arada İran Silahlı Kuvvetler Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakır idi. Söz konusu Irak'taki elem verici hadiseden ötürü Irak Ordusu Genelkurmay Başkanı ve Savunma Bakanlarına gönderdiği taziye mesajında dost ve kardeş Irak'ta onlarca kişinin ölümü ve yaralanması büyük üzüntüye sebep olmuştur dedi. Irak'ın güneyindeki Zikar vilayetinde yeni tip koronavirüs hastalarının kaldığı hastanede meydana gelen yangında ölü sayısı 28 artarak 92'ye yükseldi. İmam Hüseyin Aleyhisselam Hastanesi'ndeki korona bakım merkezine çıkan yangına oksijen kapsülünün patlamasının neden olduğu söyleniyor.
İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, Amerika'nın ve bazı batılı ülkelerin Küba'da müdahalelerinin kabul edilemez olduğunu belirterek, Küba ve diğer ülkeler aleyhine ambargoların bir an evvel son bulmasını istedi. Said Hatipzade, Küba'nın 60 seneden beri Amerika'nın ambargolarına maruz kaldığını belirterek, bu durumun Küba ekonomisini özellikle korona şartlarında daha da zorladığını söyledi. Amerika'nın Küba'da halka dayatılan sorunun başlıca müsebbibi olduğunu ifade eden Hatipzade, Amerika'nın Küba halkının destekçisi gibi davranıp uluslararası kuralları çiğneyerek Küba'nın iç işlerine müdahale etmek istediğini ifade etti. Said Hatipzade, İran İslam Cumhuriyeti ilkeli duruşları çerçevesinde Küba halkının ekonomik sıkıntılarında önemli bir faktör olan Amerika'nın yasa dışı yaptırımlarını kınarken iç işlerine her türlü müdahaleyi kınadı. İranlı yetkili İran olarak Küba halkı ve hükümetiyle dayanışma içinde olduğunu ifade ederek Küba'ya yönelik tek taraflı Amerika yaptırımlara derhal son verilmesi çağrısında bulundu. Binlerce Kübalı pazar günü protesto gösterileri için Havana'dan Santiago'ya kadar sokaklara çıkarak hükümete karşı tepkilerini bildirmişti. Kübalı yetkililer ise muhaliflerin bu gösterilerinin ardından Amerika'nın olduğunu belirterek Amerika'nın Küba'nın iç işlerine karışmasına izin vermeyeceklerini bildirmişlerdir.
İran Devrim Muhafızları Kara Kuvvetleri'ne bağlı Seyyid-i Şühede Hamza Üssü askerlerinin uyanıklılığı, Batı Azerbaycan'da sınır şehri Oşneviye sınırlarından İran'a girmek için inkılap karşıtı unsurların sızmasını engelledi. Seyyid-i Şühede Üssü halkla ilişkileri yayınladığı bildirdi. Pazartesi akşamı Oşneviye şehrinin sınır bölgesinden inkılap karşıtı unsurlardan 21 kişinin İran'a girmeye çalıştığı ancak üstteki askerlerin uyanıklılığı sebebiyle başarısız kaldıklarına yer verildi. Bildirdi, inkılap karşıtı unsurların çıkan çatışma sonrası bölgeden kaçtıkları bildirildi.
İran Ulusal Olimpiyat Komitesi Başkanı'nın huzurunda Kutsal Savunma Müzesi bahçesinde Rio de Janeiro 2016 ve Tokyo 2020 Olimpiyat bayrak taşıyıcıları arasında bayrak devir töreni düzenlendi. Muhabirimizin bildirdiğine göre İran Ulusal Olimpiyat Komitesi Başkanı Seyyid Rıza Salihi Emiri dün Dünya Okçuluk ve Paralimpik Şampiyonu Zehra Nimeti ile birlikte İran bayrağını 2020 Tokyo Olimpiyatlarına taşıyacak sporculardan Samed Nikhah Bahrami'ye teslim etti. Törende İran Milli Olimpik Komitesi Başkanı 8 yıllık kutsal müdafaa şehitlerini rahmetle anarken İranlı sporcuların her birine başarılar diledi. İran Milli Atıcılık Şampiyonu Haniye Rustemian, Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin açılış töreninde Nikhah ile birlikte olan kafile için iki erkek ve kadın bayrak taşıyıcısı bulunması tavsiyesi üzerine yüksek karargah tarafından İran bayrağının taşıyıcısı olarak seçilirken, Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları kafilesinin başında Nikhah Bahrami'nin yanında yer alacak.
İran Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Güney Asya Genel Müdürü Seyyid Resul Musevi, Taliban'ın uluslararası meşruiyetinin siyasi müzakereler yoluyla elde edilebileceğini söyledi. İran Dışişleri Bakanlığı Güney Asya Genel Müdürü Seyyid Resul Musevi, Afgan grupların Tahran'daki toplantısının özel bir başarı olduğunu belirterek, Taliban'ın geçmiş tecrübesiyle askeri güçle uluslararası meşruiyet elde edemeyeceğini anladığını da söyledi. Musevi, Amerika, Afganlar arası görüşmelerin oluşmasını engelledi ve Afganistan'daki mevcut durum Amerikan planının uygulanmasından kaynaklanıyor dedi. İran Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Amerikalılar ve işgalciler bu konuları görmezden geldiler ve sonuç olarak Afganistan'daki mevcut durum oluştu dedi. Tahran toplantısının kendine özel bir başarı olduğunu söyleyen Musevi'ye göre Afganistan'daki güvenlik, barış ve huzur İran'ın milli güvenliğini doğrudan etkiliyor ve bizler bu ülkede yeni bir iç savaşın oluşmasını engellemeye çalışmalıyız ve Afganistan'da barış, istikrar ve huzuru için üzerimize düşeni yapmalıyız dedi.
Taliban sözcüsü IŞİD bizim düşmanımızdır ve tüm İslam ülkeleri bu gruba karşıdır dedi. Fars Haber Ajansı'na göre Taliban sözcüsü Zebihullah Mücahit dün yaptığı açıklamada grubun IŞİD terör örgütüne düşmanlığını vurgulayarak Taliban ile IŞİD arasında hiçbir bağlantı yok dedi. Taliban sözcüsü Pakistan hakkında bu ülke bizim ikinci evimiz ve milyonlarca Afgan mülteci ev sahipliği yaptığı için İslamabad'a minnettarız dedi. Taliban sözcüsüne göre Tahrik Taliban Partisi kanadı Pakistan'ın iç meselesidir ve bu meseleye müdahale etme gibi bir düşüncemiz yok ve Pakistan'da güvensizlik ve komşu ülkeye karşı bizim topraklarımızı kullanan birini istemiyoruz dedi. Mücahit Afganistan'daki gelişmeler hakkında da şunları söyledi. Afganistan vatandaşlarına zarar vermeyeceğiz ve onların mallarını ve canlarını koruyoruz. Taliban sözcüsü, Doha'da bir müzakere ekibimiz var ve görüşmelerin başarılı olmasını umuyoruz. Diyalog yoluyla İslami bir yönetim kurmak istiyoruz ve Kabil'e zorla gelmeyeceğiz. Diyaloğu tercih ediyoruz dedi. Mücahit ayrıca şöyle dedi. Şayialar aksine tüm dini ve ekonomik haklar hakkında kararlara, affedersiniz, şayiaların aksine tüm dini ve ekonomik haklar kadınlara veriliyor ve tüm vatandaşların haklarını koruyoruz.
Batılı kaynaklar dünya güçleriyle İran arasındaki nükleer müzakerelerin 7. oturumunun yeni İran Cumhurbaşkanı'nın önümüzdeki ay göreve başlamasından önce gerçekleşmesinin muhtemel olmadığını iddia ettiler. Bloomberg haber kanalının internet sitesine göre nükleer müzakerelere yakın iki yetkili atıfta bulunarak Viyana müzakerelerinin 7. turunun Ağustos ortasında gerçekleşmesinin beklendiğini bildirdi. İsminin açıklanmamasını isteyen bir başka Avrupalı kaynakta, Tahran'ın ancak İbrahim Reis'in göreve başlamasından sonra müzakereleri yeniden başlamaya hazır olmasını beklendiğini söyledi. Bu, kapsamlı ortak ilan planı olarak bilinen nükleer anlaşmanın yeniden canlandırılmasıyla ilgili birkaç aydır Viyana'da yapılan 6 tur müzakerelerin devamına ilişkin en son tahmin. Kapsamlı ortak ilan planı 14 Temmuz 2015 tarihinde Avusturya'nın Viyana kentinde İran, Avrupa Birliği ve 5+1 grubu ülkeler arasında imzalanmıştı. Joe Biden hükümeti Avusturya'nın başkenti Viyana'da devam eden müzakereler yoluyla Amerika'nın nükleer anlaşmaya dönmesinin önünü açmayı planladığını iddia etse de Joe Biden hükümet yetkilileri maksimum baskı siyasetinin başarısını defalarca açıkça kabul etmelerine rağmen şimdiye kadar anlaşmaya dönmek için gerekli adımları atmayı reddettiler.
İran Cumhurbaşkanı'nın bilim ve teknolojiden sorumlu yardımcısı İranlı araştırmacıların çeşitli aşıları üretmede başarılarını anlattı. Mehr Haber Ajansı'na göre İran Cumhurbaşkanı'nın bilim ve teknoloji yardımcısı Sorana Sattari dün yaptığı açıklamada İranlı araştırmacılar tarafından yerli özel araştırma enstitüsünde üretilen birkaç aşı Hicri Şemsi 1400 yılı sonuna kadar göreceğe çıkacak dedi. Sattari, İran'daki yerli araştırma enstitülerinde biri de grip ya da tıptaki adıyla influenza aşısını üretmeyi başardı ve yıl sonuna kadar birkaç başka aşı daha üretecek dedi. İranlı yetkili açıklamasında ayrıca özel sektörün teknolojiye yatırımları fikirlerinin ticarileşmesini hızlandırabilir ve ekonomik refaha yol açabilir dedi. Amerika hükümetinin yaptırım ve sabotajlarına rağmen İranlı uzmanlar ve bilim insanları koronavirüsüne karşı birkaç çeşit aşı üretmeyi ve geliştirmeyi başarırlarken bu durum uluslararası bilim camiası tarafından da övgüyle karşılandı.
Türkiye günlük koronavirüs tablosuna göre son 24 saatte 228.163 COVID-19 testi yapıldı. 5.496 kişinin testi pozitif çıktı. 45 kişi hayatını kaybetti. Hasta sayısı ise 522 olarak kayıtlarda yer aldı. Ağır hasta sayısı 727 oldu. 7191 kişinin COVID-19 tedavisi veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5.294.285'e yükseldi. Bu arada COVID-19'dan mücadele kapsamında uygulanan birinci ve ikinci doz aşı miktarı dün gece saat 23.05 itibarıyla 49.764.298'e yükseldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca video konferans yöntemiyle düzenlenen Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada COVID-19 ile mücadele kapsamında 2 doz aşı olmuş 50 yaş ve üzerindekiler ile sağlık çalışanlarının bugünden itibaren istedikleri aşıyla 3. dozlarını olmak üzere randevu alabileceklerini bildirdi. Bu arada Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla resmi gazetede yer alan bir genelgeye göre 1 Temmuz itibarıyla kamu kurum ve kuruluşlarının normal düzen ve mesai saatlerinde çalışmalarını sürdürecek.
Yunanistan Ankara Büyükelçisi Diamesis Dışişleri Bakanlığı'na davet edilerek Galatasaray futbol takımı kafilesini Atina'da sergilenen tutum şiddetle protesto edildi. Olympiakos futbol takımı ile hazırlık maçı yapmak üzere Atina'ya giden Galatasaray futbol takımı kafilesini önceki gün havaalanında gösterilen tavırdan duyulan rahatsızlık nedeniyle Yunanistan Ankara Büyükelçisi Diamesis Bakanlığı'na çağrıldı. Diamesis ise Galatasaray kafilesinin Atina Uluslararası Havalimanı'nda gördüğü kötü muameleye ilişkin şiddetli protesto iletildi. Yunanistan'a verilen protesto notasında kafilenin karşılaştığı durumun kural dışı, ayrımcı ve dostluktan uzak olduğu kaydedildi. Bu arada Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Olympiakos ile oynayacağı hazırlık maçı için Yunanistan'a giden Galatasaray futbol takımına yönelik centilmenlik dışı tutuma tepki gösterdi. Olympiakos ile oynayacağı hazırlık maçı için Yunanistan'a giden Galatasaray futbol takımı, Yunan yetkililerin yeni tip koronavirüs testlerini kabul etmemesi ve sergiledikleri kaba davranışlara tepki olarak Atina'dan geri dönme kararı almıştı.
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri il genelinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Gazi Osman Paşa Karayolları Mahallesi'nde bir binaya giren polis ekipleri içeride bir süre arama yaptı. Polis ekiplerinin yaptığı operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı.
Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı, uluslararası toplumu Ermenistan'a mayınlı arazilerin haritasını vermesi için baskı yapmaya çağırdı. Muhabirimizin Bakü'den bildirdiğine göre, bağlantısızlar ülkelerinin dışişleri bakanlarının katıldığı bir konferansta konuşan Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, işgalden kurtarılan bölgelerin yeniden inşasının önündeki en büyük engelin Ermenistan tarafından döşenen mayınlar olduğunu söyledi. Aliyev, bu bölgelerin Ermenistan tarafından mayınlı olduğunu ve 10 Kasım 2020'de belgenin imzalanmasının ardından mayın patlamasından yaklaşık 30 Azerbaycan Cumhuriyeti vatandaşının hayatını kaybettiğini ve 100'den fazla kişinin yaralandığını söyledi.
Suriye Dışişleri Bakanı Faysal El-Mikdad, terörizmin, yabancı saldırı ve ekonomik terörizmin tek taraflı zorlayıcı tedbirler uygulamakta yaşandığını, bağlantısızlar hareketi ülkelerinin karşılaştığı en ciddi zorlukları olduğunu belirterek, bu zorlukların üstesinden gelmek için hareketin üyeleri arasında işbirliği ve dayanışma ihtiyacının altını çizdi. Mikdad, bağlantısızlar hareketinin Azerbaycan Cumhuriyeti'nin başkenti Bakü'de video konferans yoluyla düzenlediği ara dönem bakanlar konferansına yaptığı konuşmada, toplantımız bugün bazı ülkelerin terörizm ve soğuk savaş atmosferine dönüş ve uluslararası sorunları çözmek için güç kullanma tehdidi sebebiyle dünyamızın açık destekle temsil edilen büyük zorluklara tanık olduğu bir zamanda gerçekleşiyor, dedi. Mikdad, hareketin üye devletlerine yönelik yabancı saldırının son yıllarda Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'nin hükümlerini manipüle etme ve bazı maddelerinin yanlış yorumlanmasını teşvik etme eylemiyle kendini gösteren bir başka ciddi meydan okuma olduğuna dikkat çekti.
Hamas sözcüsü Hazım Kasım, Siyonist rejimin esirlerin takasında hile yaptığını ve hiçbir ilerleme kaydedilmediğini söyledi. Sema Haber Ajansı'na göre Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas sözcüsü Hazım Kasım, dün yaptığı açıklamada Siyonist rejimle esirler takası görüşmelerinin ilerleyişi hakkında medyada çıkan haberlerin doğru olmadığını belirterek, bu gibi haberlerin daha çok Siyonist medya tarafından ve daha çok Siyonist kamuoyuna yönelik olduğunu söyledi.
Lübnan Cumhurbaşkanı Michel Aoun, parlamento seçimlerinin planlandığı gibi 2022 baharında yapılacağını açıkladı. Fransa Ticaret Bakanı ile dün bir araya gelen Michel Aoun, Lübnan parlamento seçimlerinin 2022 baharında yapılmasının planlarını belirterek, Avrupalı gözlemcilerin oylama sürecini izlemek üzere hazır bulunacağını söyledi. Görüşmede Fransa Ticaret Bakanı Lübnan'ın başkentine yaptığı ziyaretin amacını özellikle Beyrut limanındaki patlamanın ardından Fransa'nın Lübnan'a yaptığı yardımlar olduğunu açıkladı.
Amerika'da artan sıcaklıklar nedeniyle şimdiye kadar 52 yerde korkunç orman yangınına neden oldu. 10 Amerika eyaletinde yaklaşık 750 bin dönümlük arazi kül oldu. USA Today'in bildirdiğine göre küresel iklim değişikliğinin sonucu olan ve benzeri görülmemiş sıcaklık ve kuraklık, batılı devletleri yaz başında çıkan korkunç yangın belasıyla karşı karşıya bıraktı. Bu durum sadece içme suyu temini gibi konuları değil, aynı zamanda elektrik temini ve diğer eyaletlere elektrik intikalini ve olumsuz yönde etkiledi. Habere göre Oregon, Washington, Montana, Idaho ve Arizona eyaletleri Amerika'da en kötü orman yangınları listesinde yer alıyor.
Kanada'daki bir yatılı kilise okulunda 160 isimsiz çocuk mezarı daha bulundu. Kanada resmi yayın kuruluşunun haberine göre Güney Körfez adalarına Cooper adasındaki Penalakut yerli kabilesi Cooper Adası Yatılı Kilise Okulu'na ait bölgede 160'tan fazla belgesiz ve işaretsiz mezar bulunduğunu duyurdu.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah haberlerini dinlediniz. Tahran'dan sabah yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu sabahki ilk yorumumuz NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in Siyonist rejime paralel olarak İran karşıtı temelsiz iddiaları konusunda. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Brüksel'de Korsan Rejim Dışişleri Bakanı Yair Lapid ile görüşmede İran'ın silah ve savunma gücü hakkında temelsiz iddialarda bulunarak Korsan rejimin bölge ve dünyaya tehdit oluşturan nükleer silah gücüne değinmeksizin İran'ın barışçıl nükleer çalışmaları ve füze savunma gücünün endişe verici olduğunu iddia etti. Aslında Korsan rejimin işgalciliği ve nükleer silahların yayılmasını önleme antlaşmasına ve silahsızlanma mekanizmalarına bağlı kalmaması bölgenin önemli bir endişesi haline geldiği bir ortamda NATO Genel Sekreteri pazartesi günü yapılan görüşmede İran'ı bölgeyi istikrarsızlaştırmakla suçladı. NATO Genel Sekreterinin iddiaların aksine Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın çeşitli raporları, İran'ın tüm nükleer çalışmalarının barışçıl ve ajans denetiminde olduğunu doğruluyor. İran İslam Cumhuriyeti dini inançlar ve uluslararası anlaşmalara bağlılığı nedeniyle hiçbir zaman nükleer veya kitle imha silahları edinmek peşinde olmamış ve onları haram biliyor. Aslında Stoltenberg tarafından gündeme gelen iddialar, Korsan rejim ve kendi hedeflerini gündem saptırmakla gizlemeye çalışan Amerikalı destekçileri tarafından İran'a karşı boş iddialarının tekrarından başka bir şey değildir. NATO Genel Sekreteri, NATO'nun görevinin aksine üye devletlerin çıkarlarını savunma ve bölgede istikrar ve güvenliği sağlamadaki rolünün birçok soru ve belirsizlikle dolu olduğu bir dönemde İran'a karşı boş iddialarını ileri sürüyor. Siyasi meseleler uzmanı Muhammed Rıza Noruzpur'a göre NATO başkalarına vaaz vermeden önce Afganistan Savaşı ve diğer bölgelerde işlenen savaş suçları ortaklığı nedeniyle kaybettiği konum ve itibarını onarması gerekir.
İran İslam Cumhuriyeti'nin Brüksel elçiliğinin NATO Genel Sekreterinin iddialarına tepki bildirisinde belirtildiği gibi bu açıklamalar aldatıcı ve gerçekleri sorumsuzca saptırmaktır ve NATO Genel Sekreterinin iddialarının itibarına yardımcı olamayacaktır. Amerika ve NATO'nun Afganistan'ı işgalinden 20 yıl geçerken Afganistan hala savaş, şiddet, güvensizlik ve uyuşturucu kaçakçılığından acı çekmeye devam ediyor. Afganistan ve Irak'ta yaşanan durum bu askeri ittifakın çalışmalarının sadece bir örneğidir. Bölgedeki NATO siyasetleri en az son 20 yıldır bölgede güvensizliği ve şiddeti teşvik etmenin başlıca sebebi olmuştur. NATO liderleri 2010 Lisbon oturumunda gelecek 10 yıllık hedeflerini tedvin ettiler. Belgenin ana odak noktası NATO'nun kolektif güvenlik taahhüdünü yeniden belirlemekte. Ama NATO, Suriye ve Irak'taki krizler ve terörle mücadele, mülteci krizi, siyasi istikrarsızlık ve organize suçlar karşısında fazla etkili olamadı. Aslında eğer İran, IŞİD ile mücadelede zamanında Irak ve Suriye'de bulunmasaydı, muhakkak günümüzde NATO üyelerinin şimdiki durumu çok daha farklı olurdu. İran İslam Cumhuriyeti açısından güvenlik tehditlere karşı mücadelenin tek yolu bölgesel iç kapasitelere dayanmaktır. Bu da Batı ve NATO'yu endişelendiren gerçektir. Berçem nükleer anlaşma ve nükleer taahhütler konusunda da İran'ın nükleer silahların yayılmasını önleme anlaşması ve biyolojik silahlar sözleşmesine bağlı bir taraf olarak NATO tavsiyelerine ihtiyacı yok. Zira anlaşmaları tam olarak yerine getiriyor. Fakat inkar edilemeyen gerçek, Siyonist işgalci rejim İsrail'in yaklaşık 300 nükleer başlığı ve NPT imzalamamakla bölge güvenliği için gerçek bir tehdit olmasıdır. Bu tehdit Amerika ve Avrupa ülkelerinin desteğinin ve NATO Genel Sekreterinin açıklamalarında açıkça görülen siyasi çelişkinin bir sonucudur.
Değerli dinleyiciler, bu sabahki ikinci ve son yorumumuz Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri arasında ihtilafların yoğunlaşmasının belirtileri hakkında. Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri son 10 yılda bölge siyasetleri çerçevesinde yaklaşık aynı siyaseti izlerken son zamanlarda ikili ilişkilerde her geçen gün artan ihtilaflar yaşıyorlar. Arap dünyasında halk itirazlarının başlamasından itibaren Birleşik Arap Emirlikleri Arabistan siyasetlerine paralel hareket etmeye başladı. Bu birlikteliğin doruğu Yemen'e karşı savaştı. Bu bağlamda Riyad'ın en önemli ortağı ise Abu Dhabi oldu. Fakat son iki yılda Birleşik Arap Emirlikleri ile Arabistan arasında birkaç ayrılık emaresi göze çarpmaya başladı. Anlaşmazlığın ilk işareti 2019'da Birleşik Arap Emirlikleri'nin Güney Yemen'den çekilmeye karar vererek askerlerini bölgeden çıkarmasıydı. Reuters geçtiğimiz günlerde Abu Dhabi ve Riyad arasındaki gerilimin tırmanmasıyla ilgili makalede şöyle yazdı. 2019'da Birleşik Arap Emirlikleri'nin Suudi Arabistan'dan ayrılmasının ilk işareti Yemen'deki Birleşik Arap Emirlikleri askeri varlığının sona ermesiydi. Bu geri çekilmeyle Birleşik Arap Emirlikleri Riyad'ı Yemen'de maliyetli bir savaşta yalnız bıraktı. Ayrıca Abu Dhabi, Arabistan'ın desteklediği hükümete meydan okuyan Yemenli güçlerden Güney Geçiş Konseyi'ne destek vererek Riyad için sorun oluşturdu. Birleşik Arap Emirlikleri ile Suudi Arabistan arasındaki ihtilafların bir başka işareti Katar meselesiydi. Abu Dhabi, Ale Suud, Bahreyn ve Mısır'ın rızası olmadan Katar ile gerginliği azalttı. Arap dünyasının tanınmış uzmanı Abdulbari Atvan bu konuda şöyle yazdı. Birleşik Arap Emirlikleri Katar ile gerginlikte Arabistan tarafından kandırıldığını hissediyor. Görünüşe göre Yemen'in güneyinde Birleşik Arap Emirlikleri güçlerinin geri çekilmesinden rahatsız olan Muhammed Bin Salman, Katar ile ilişkileri ihya ederek Birleşik Arap Emirlikleri'nin eylemlerine karşılık vermiştir.
Abu Dhabi ve Riyad arasındaki artan gerilimin üçüncü işareti Siyonist rejim İsrail ile ilişkilerin normalleşmesidir. Birleşik Arap Emirlikleri Fars Körfezi bölgesinde Eylül 2020'de korsan rejimiyle diplomatik ilişkiler kuran ilk Arap ülkesiydi. Abu Dhabi'nin algısı Riyad'ın da Tel Aviv ile ilişkileri normalleştirme yolunda ilerleyeceği yönündeydi. Hatta Muhammed Bin Selman, Suudi Arabistan'da eski Amerikan Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve eski İsrail Rejimi Başbakanı Netanyahu ile de görüştü. Ancak Riyad, Tel Aviv ile ilişkilerini normalleştirme yolunda ilerlemedi ve bu Ebu Dabi'de memnuniyetsizliğe sebep oldu. Birleşik Arap Emirlikleri ile Suudi Arabistan arasındaki anlaşmazlığın tırmanmasının dördüncü işareti, diğer üç işaretten daha açık ve aleni bir şekilde ve OPEC Plus toplantısına ortaya çıktı. İki büyük OPEC üreticisi arasındaki anlaşmazlık son OPEC toplantısında tırmandı ve genellikle ihtilaflarını kendi aralarında saklayan iki ülke bu kez ihtilaflarını televizyonda alenileştirerek kamuoyuna duyurdu. Riyad, Rusya dahil diğer OPEC Plus üyeleri tarafından desteklenen planında ısrar ediyor. Plana göre önümüzdeki birkaç ay içinde petrol üretimi artmalı, ancak piyasayı istikrara kavuşturmayı amaçlayan arz kısıtlama anlaşması 2022'nin sonuna kadar uzatılmalı. Fakat Birleşik Arap Emirlikleri plana karşı çıkarak petrol üretiminde koşulsuz bir artış çağrısında bulunuyor. Suudi Enerji Bakanı Prens Abdülaziz Bin Selman, Bloomberg televizyon kanalına verdiği röportajda Ebu Dabi OPEC ittifakı içinde izole edildi. Tüm grup bir ülkeye karşıydı ve bu benim için üzücüdür. Fakat gerçek bu şeklinde konuştu. Suudi Arabistan Enerji Bakanı'nın açıklamalarından kısa bir süre önce Birleşik Arap Emirlikli mevkidaşı Suheil El-Mazrui, anlaşmayı uzatmayı reddetti ve sadece üretimde kısa vadeli bir artışı destekledi ve 2022'de ülkesi için daha iyi koşullar talebinde bulundu. Mazrui'nin Bloomberg televizyon kanalına yaptığı açıklamada Birleşik Arap Emirlikleri piyasanın talep ettiği üretimde koşulsuz artışı istiyor. Anlaşmanın 2022 sonuna kadar uzatılması kararının şimdi verilmesine gerek yoktur demesini bu çerçevede değerlendirmek gerekir. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kıymetli dinleyicilerimiz, sabah yayınımızın yorumları burada sona erdi.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak. Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şamsi 23'tir, 1400, Hicri Kameri 3, Zilhicce 1442 ve miladi 14 Temmuz 2021 Çarşamba. ...38 yıl önce bugün Hicri Şamsi 23'tir 1362'de İran'da ilk dönem rehberlik Kubregan Meclisi çalışmalarına başladı. Bu meclisin görevi rehberi tayin etmek ve rehberin işleyişine denetlemek olup, rehberin anayasada öngörülen şartları kaybederse onu azletmektir. Kubregan Meclisi'nin temsilcileri şu şartlara haiz olmaları gerekiyor: İçtihat düzeyinde dini bilgilere sahip olmak, siyasi düşünceye sahip ve gündemdeki meselelere vakıf olmak. Bu kişiler 8 yıl boyunca halk tarafından seçilirler ve her 6 ayda toplantı düzenlerler. Rehberlik Bilgiler Meclisi, temsilcilerinin halk tarafından seçilmesi, rehber ve diğer üst düzey yetkililerinin halk tarafından seçildiklerini gözler önüne seriyor. Ancak rehberin çalışma şartlarının belirlenmesinin çok güç olmasından dolayı ve bunun uzmanlık işi olduğunu dikkate alarak halk bu iş için bilinçli ve güvenilir birinin seçilmesini istiyor. ...35 yıl önce bugün Hicri Şamsi 23'tir 1365'te çağdaş İranlı şair, araştırmacı ve yazar Doktor Mehdi Hamidi Şirazi vefat etti. Hicri Şamsi 1293'te Şiraz'da dünyaya gelen Şirazi doktorasını Fars dili ve edebiyatlarında aldı. Doktor Hamidi, Fars şiiri alanında edebi eleştiri tarihi ve şiir teknikleri gibi konuları içeren birçok kitap kaleme aldı. ...28 yıl önce bugün Hicri Şamsı 23'tir 1372'de İran tarihinin önde gelen hocalardan Doktor Abdülhadi Hayri vefat etti. Hicri Şamsı 1314'te Kutsal Kum kentine dindar bir ailede dünyaya geldi. Kum dini ilimler havzasının kurucusu ve takdir mercilerinden Ayetullah Haşşey Abdülkerim Hayri'nin torunu olan Doktor Hayri, İlahiyat dalında eğitimini bitirdikten sonra Kanada'ya gitti ve orada tahsilini sürdürdü. Doktor Hayri'nin uzmanlık alanı Meşruta İnkılabı ve Şia ulemanın bu inkılaptaki rolüydi. Doktor Hayri'nin değerli kitabı olan İran'da Teşeyyü ve Meşruta adlı kitap konusundaki araştırmaları Farsça ve İngilizce'ye yayınlandı. ...160 yıl önce bugün 14 Temmuz 1861'de Amerikalı mucit Catling ilk makineli tüfeği icat etti. ...63 yıl önce bugün 14 Temmuz 1958'de Irak'ta saltanat hükümeti General Abdülkerim Kasım tarafından düşürüldü ve ülkede cumhuriyet düzeni kurulmuş oldu. ...232 yıl önce bugün 14 Temmuz 1789 tarihinde tarihi Bastil Hapishanesi Fransız devrimi sırasında Paris halkı tarafından ele geçirilip büyük bir kısmı harabeye dönüştü. Bu hapishane 1369'da askeri amaçlarla inşa edildi.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Değerli dinleyiciler, Türkiye'den köşe yazarları isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basınında öne çıkan haber başlıkları, ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk köşe yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Cumhuriyet.
Türkiye'de 2 milyon 685 bin memur Ağustos'ta yapılacak toplu sözleşme görüşmelerini bekliyor.
Karar.
O halde seçim olur mu?
Milli Gazete.
Bahçeli'ye Süleyman Soylu şoku. MHP'liler tepki gösterdi.
Şimdi ise hafta içi köşe yazılar. Örsan Öymen 12 Temmuz tarihli Cumhuriyet Gazetesi'nde Kılıçdaroğlu'nun adaylığı başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun önümüzdeki genel seçimlerde Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı olacağına dair CHP'nin içinden gelen bazı açıklamalar doğal olarak tepkiyle karşılandı. Birincisi, Millet İttifakı'nın adayının kim olacağına CHP tek başına karar veremez. Bu karar Millet İttifakı'nın diğer unsurlarıyla birlikte karara bağlanır diyen yazar, yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
İkincisi CHP Millet İttifakı'na bir aday adayını önerirse, bu aday adayının kim olacağını CHP Genel Başkanı ve onun yakın çevresinde kendi siyasi kariyerinin derdine düşen birkaç kişi karar veremez. Bu karar partinin tabanının, seçmeninin, üyelerinin beklentileri dikkate alınarak verilebilir. Aksi halde CHP'lilerin tamamı böyle bir aday adayına sahip çıkmaz. Üçüncüsü, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayının Cumhurbaşkanı seçilebilecek birisi olması gerekir. Söz konusu adayın Cumhurbaşkanı seçilebilmesi için de geçerli olan sisteme ve mevcut siyasi koşullara göre her siyasi partiden oy alabilecek birisinin olması gerekir. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in de Cumhur İttifakı'nın adayı olan AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan karşısında seçilme olasılıkları son derece zayıftır. Akşener'in HDP tabanında ve CHP tabanının bir kesiminden oy alması çok güçtür. Kılıçdaroğlu ise 11 yıl önce genel başkan seçildiğinden beri girdiği tüm genel ve yerel seçimleri kaybetmiş bir liderdir. CHP'nin son yerel seçimde bazı illeri AKP'nin elinden almış olması tüm Türkiye için bir genelleme yapılmasına olanak tanımaz. Bu genellemeyi yapanlar Türkiye'nin sosyolojik gerçeklerinden tamamıyla kopuk bir biçimde çok ciddi hesaplama hatası yapmaktadırlar. Kamuoyu araştırmalarına göre Erdoğan'dan fazla oy alan olası aday adayları İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tır. Ancak bu iki adayın içinde de farklı araştırmaların ortalaması alındığında İmamoğlu önde görünmektedir. İmamoğlu her siyasi partiden oy alabilen bir olası adayken Yavaş'ın HDP tabanından oy alabilmesi konusunda sıkıntı yaşanmaktadır. İmamoğlu'nun aday olmasıyla ilgili en büyük zorluk ise İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde çoğunluğun AKP'de olması, İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı olmak için istifa etmesi durumunda İstanbul Belediyesi'nin bir veya iki yıl için AKP'ye geçeceği gerçeğidir.
Mustafa Karaalioğlu 12 Temmuz tarihli Karar gazetesinde Kılıçdaroğlu aday olmazsa çökecek bir strateji başlıklı yazısına yer veriyor. Olağanüstü hal uygulamalarının 3 yıl daha uzatılması kararı gösterdi ki ekonomik ortamın, dolayısıyla da demokratik ortamın iyileştirilmesi gibi bir hedef bulunmuyor. İktidarın sistem üzerinde zaten sınırsız seviyede olan müdahale yetkisinin bir kez daha kanuni altyapıyla güçlendirilmesi geleceğe dair güçlü bir işarettir. Neyin işareti olduğu da bellidir. Daha fazla müdahale, daha çok hukuk ihlali ve içeriye dışarıya devletin vebalinin ne kadar ağır olduğunu bir kez daha hatırlatmak diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Ekonomisi derin bir krizde olan yabancı sermayeye ve yerli yatırımcıların teşebbüsüne hayati derecede ihtiyacı olan bir ülke bu yolu tercih etmezdi. İktidar tercihini bu istikamette kullandığına göre otoritesini her şeyin önüne koyuyor demektir. Esasen bu istikamet şaşırtıcı değildir çünkü epeydir sorunların demokratik yöntemlerle veya ekonomide rasyonel yaklaşımla çözümüne dair bir örnek görülmemişti. Erken veya zamanında yapılacak seçimlere kadar makul yola dönmek zaten bir seçenek olmaktan çıkmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan madem bu seçenek yok o zaman daha keskin ve sert olsun diye düşünmüş olmalı. Startı verilen seçim kampanyasının iki ayağından birisi bu yaklaşım olacaktır. Eli ağır problemlerin dış güçlerden kaynaklandığını ve ülkenin beka tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu tekrarlayan bir iktidar duyacağız. Yani duymaya devam edeceğiz. Burada hareketle ülke idaresinin asla muhalefete bırakılamayacağını çünkü beka tehlikesiyle karşı karşıya kalan bir devlette muhalefet yapmanın tam olarak dış güçlerin ekmeğine yağ sürmek olduğunu işittik, daha güçlü sesle işitmeye devam edeceğiz. Bu polislik değil, seçime kadar yolun birinci ayağıdır. İkinci ayağı ise muhalefetin adayının Kemal Kılıçdaroğlu olması umududur. Erdoğan ve Cumhur İttifakı'nın seçimi kazanmaya dair en güçlü hesabı karşılarına Kılıçdaroğlu'nun çıkması beklentisidir. Son günlerde her zamankinden daha fazla CHP liderini hedef alan açıklamalar ve arkası kesilmeyen gazete manşetleri de bu beklentinin gerçeğe dönüşmesi yönünde adımlar olarak görülmelidir. Kılıçdaroğlu Erdoğan'ın karşısına muhalefetin ortak adayı olarak çıkarsa sonuç ne olur bahsi diğer ama iktidarın seçim stratejisi budur. Özetle ortada bir ayağı daha çok beka tehlikesi çağıran, daha çok dış güçler korkusu üreten ve buna bağlı olarak vatan elden gidiyor temalarını içeren, öteki ayağı da Kılıçdaroğlu'nun adaylığını bekleyen bir strateji var. Siyasi eylemin seyri ise eğer Kılıçdaroğlu aday olmazsa bu stratejinin birinci ayağının da anlamını yitireceğidir. Bu politik söylem sadece Kılıçdaroğlu'nun aday olması durumunda çalışır, faydası olur mu, Erdoğan'a seçimi kazandırır mı bilinmez ama çalışır. Bir anlamda iktidar elini açık ederek Kılıçdaroğlu'na son dakika hamlesi fırsatı sunmaktadır. CHP lideri aday olmaz ve muhalefet başka bir isim belirlerse iktidarın stratejisi çöker. Yani bu politik değil. Şimdi adı geçen başka isimlere veya sonradan ortaya çıkabilecek herhangi bir adaya karşı işe yaramaz. Hatırlatalım, yerel seçimde tıpatıp aynı dil vardı ve yaramadı.
Mehmet Kara 12 Temmuz tarihli Yeni Asya gazetesinde malı götürdü demesinler başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Açlık sınırının altında maaş alan asgari ücretlinin durumunu anlatmak için 4 kişilik bir ailenin 3 öğün simit yiyip çay içmesi kullanılır. Şu anda 3 öğün simit yiyip bir bardak çay içen bir asgari ücretlinin maaşının yarısı gidiyor. Bir bakıma asgari ücretli için simit fakirin döneri oluyor diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Ankara'da simit 2 lira, çay 3-3,5 lira. 4 kişilik bir aile her öğün simit yese günde 12 simit eder. Bu da günlük 24 lira. Aylık 720 lira demek. Bunun yanına bir çay eklenirse 1500 lirayı bulur. Elektrik, su, doğalgaz, telefon faturaları derken 2830 lira olan asgari ücretle geçinmek için mucize gerekir. Bundan 1-2 sene önce hemşehrim Çankırı Milletvekili, AKP Grup Başkan Vekili Muhammed Emin Akbaşoğlu'nun günde 3 öğün çay simit tüketildiğinde asgari ücretlilerin geçinebileceğine ilişkin sözleri ve yaptığı hesap çok tenkit edilmişti. Akbaşoğlu, Çankırı'da bir bardak çayın 1 TL, simit fiyatının da 1 TL olduğunu belirtip 5 kişilik bir aileden yapacağım hesabı. AK Parti kurulduğunda 2002 yılında asgari ücretli vatandaşlarımızın maaşı sabah, öğle, akşam çay simit almaya yetmiyordu. Şimdi asgari ücretlilerin maaşı ne kadar? 2020 lira. Koyduk kenara. Bir çay, bir simit, 2 lira. 5 kişilik bir aile bir öğünde 10 lira. Günde 30 lira. Ayda ne yapar? 900 lira. 2020 lira eksi 900 lira ne yapar? Demek ki 1120 lira cebinde kalıyor. Daha mı iyi, daha mı kötü? Soruyorum. Matematik yaptık muhterem. Şöyle kalk bakayım ayağa demişti. Sayın Akbaşoğlu'nun 2021 yılı ortalarına geldiğimiz şu günlerde çay simit hesabını tekrar yapmasını bekliyoruz. 2 yıl sonra cepte kalan miktar ne kadar oldu, oluyor, onu da öğrenmiş oluruz.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe servisi yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today'i kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterli olacak.
Şimdilik hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran donanmasının gövde gösterisi.
İran Silahlı Kuvvetlerine bağlı Stratejik Deniz Kuvvetleri son yıllarda en yeni yerli savaş gemileri ve denizaltıları ile donatılarak Fars Körfezi ve Hint Okyanusu'nun en büyük deniz gücüne dönüşmüş bulunuyor.
Buna karşın bu gücün tamamen stratejik hale gelmesi için başta okyanuslar olmak üzere uluslararası açık denizlerde power projection tabir edilen deniz operasyonları yapma gücüne kavuşması hayati önem arz etmekte. Bu hedefe ulaşmak için ise denizlerin en uzak bölgelerinde ister lojistik ister askeri teçhizat ve operasyon imkanlarını karşılayabilen liman gemisi adıyla anılan devasa savaş gemilerine ihtiyaç vardır. Liman gemisi adıyla anılan bu gemiler adeta mobil deniz üssü gibi hareket ederek deniz gücüne açık denizlerde her türlü desteği sağlıyor.
İran Silahlı Kuvvetlerine bağlı Deniz Kuvvetleri Mekran Liman Gemisi ile Batı Asya bölgesinde en büyük çok amaçlı savaş gemisi hizmetine almakla beraber askeri açıdan stratejik kabiliyetini derinleştirmeye başladı. Mekran Liman Gemisi İran donanmasının ilk helikopter taşıyan en yeni savaş gemilerinden biridir. Bu gemi geçen sene kış aylarında Deniz Kuvvetleri'nin Umman Denizi'nde düzenlediği tatbikata katılarak donanma envanterine katıldı.
Mekran Liman Gemisi devasa bir petrol tankerini restore edilerek askeri teçhizatla donatılan bir gemidir. Bu liman gemisinin hizmete girmesiyle birlikte Deniz Kuvvetleri'nin küresel ölçekte ve okyanuslarda görev yapma arzusu gerçekleşti ve ilk etapta Mayıs 2021'de Mekran Deniz Görev Grubu Atlas Okyanusu'na sevk edildi.
Deniz Kuvvetleri'nin Mekran Deniz Görev Grubu adıyla Atlas Okyanusu'na sevk edilen 77. Deniz Görev Grubu, İran'ın Deniz Kuvvetleri tarihinde en büyük görevine çıkmıştır. İranlı uzmanların başta Atlas Okyanusu olmak üzere, okyanuslara açılmak üzere gerekli olan yetenekleri geliştirmek için yıllarca çaba sarf etmelerinin ardından 10 Mayıs 2021 tarihinde Sehent Kruvazörü Mekran Liman Gemisi eşliğinde Atlas Okyanusu'na açılmak üzere yola çıktı. Mekran Deniz Görev Grubu büyük bir iktidarda Afrika'nın güneyinde yer alan Ümit Burnu'nu başarıyla aşarak Güney Atlas Okyanusu'na girerek oradan Kuzey Atlas Okyanusu'na doğru yoluna devam etti.
İran Silahlı Kuvvetleri Başkomutan Yardımcısı ve Deniz Kuvvetleri Eski Komutanı Amiral Habibullah Seyyari bu tarihi görev başladıktan bir ay sonra düzenlediği basın konferansında Mekran Liman Gemisi ve Sehent Kruvazöründen oluşan 77. Deniz Görev Grubu ilk kez ve başka ülkelerin limanlara yanaşmadan Atlas Okyanusu'na ulaşmayı başardığını belirterek şöyle dedi. 77. Deniz Görev Grubu 10 Mayıs'ta Bender Abbas Limanı'ndan yola çıktı ve uzun bir yol kat ettikten ve Ümit Burnu'nu aşarak Afrika kıtasını geride bıraktıktan ve 12 bin kilometre yol alarak 30 gün denizlerde seyrettikten sonra şimdi Atlas Okyanusu'na ulaşmış bulunuyor ve en uzun süreli deniz görevini yerine getirmek üzere Kuzey Atlas Okyanusu'na doğru yoluna devam ediyor.
Mekran Deniz Görev Grubu için belirlenen hedef, İranlı uzmanların inşa ettiği savaş gemilerinin kabiliyetlerini okyanuslarda da incelemek ve yine İran gemileri herhangi bir tehditle karşılaştıklarında ülkenin iktisadi çıkarlarını korumak üzere hemen müdahale etmektir. Yine Atlas Okyanusu, Avrupa, Afrika ve Amerika kıtalarını birleştiren bir okyanus olduğundan İran Deniz Kuvvetleri'nin temel amacı savaş gemileriyle bu üç kıtaya doğru hareket eden ticari gemilerini koruyabileceğini göstermek olduğu söylenebilir.
Deniz Kuvvetleri'nin Mekran Deniz Görev Grubu'nun görevi birçok açıdan büyük önem arz ediyor. Birincisi şu ki bir ilk olan bu deniz görevini İranlı uzmanların kendi imkanları ve yetenekleriyle inşa ettikleri iki savaş gemisiyle yerine getiriyor. Sahen kruvazörü bundan 3 yıl önce suya indirildi ve Cemaran ve Demavend kruvazörlerinden sonra deniz sanayinin inşa ettiği 3. savaş gemisidir. Sahen kruvazörü ilk görevinde İran denizcilik tarihinde bir ilk olan Atlas Okyanusu'na açılma görevinde Mekran Liman Denizi'ne eşlik etmesi dünya medyasında büyük yankı uyandırdı. Aslında Sahen kruvazörü erzak, yük, su ve yakıt bakımından yüksek kapasiteye sahip olması bu kadar uzak bir göreve çıkmasına imkan sağlayan özellikleridir. Yine Sahen kruvazörünün bir başka özelliği destek gemilerinden ihtiyacını çok hızlı bir şekilde karşılamasıdır.
Sahen kruvazörünün en önemli özelliklerinden bir başkası ise denizde seyretme alanında yüksek güce sahip olmasıdır. Geminin güçlü gövdesi en az 150 gün en dalgalı denizlerde hiçbir destek almayan yol alabilmesine imkan tanıyor. Yine bu kruvazör taarruz ve savunma kabiliyetleri bakımından cemaran kruvazörüne kıyasla 2 kat daha güçlü olmakla beraber torpidoların güncelleştirilmesi, çeşitli bataryaları, yüzeyden yüzeye ve yüzeyden havaya ateşlenen füze sistemleri, nokta savunması yapan sistemi, denizaltılara karşı etkili sistemi, radarlara yakalanmaması kabiliyeti, uzun menzilli operasyonlara çıkması ve yüksek manevra kabiliyetiyle İran'ın stratejik donanmasının gözde savaş gemilerinden biri sayılmaktadır.
Mekran Liman Gemisi de bu önemli görevi yerine getirebilecek uygun özelliklere sahip bir gemidir. Mekran Liman Gemisi'nde donanmanın ihtiyaçlarını karşılamak üzere eski tankerin yakıt kapasitesi korunmuş ve yakıt, su ve erzak taşımak üzere gerekli değişiklikler en az seviyede yapılmıştır. Yine geminin 80 bin ton yakıt ve 20 bin ton su taşıması Mekran Liman Gemisi'ne 93 günde bir kere yer kürenin etrafını dolaşma ve bunu hiçbir kıyıya uğramadan 10 kez tekrarlama kabiliyeti kazandırmıştır. Mekran Liman Gemisi aynı anda 5 helikopteri taşıyarak adeta mobil denizüstü gibi görev yapabiliyor.
Mekran Liman Gemisi çeşitli sistemlerle donatıldığı için aynı zamanda bir istihbarat savaş gemisi gibi de rol ifa edebiliyor. Bu gemide anti gemi füzelerinin konteynerlere yerleştirilmesi ise İran savaş gemilerinde uygulanan bir ilk sayılmaktadır. Bundan başka Mekran liman gemisinin 12 kişilik kapasiteli ve roket atarlarla donatılan 4 hücum botu ve 4 özel operasyon denizaltıları ve 150 kadar çevik kuvvet taşıma kapasitesi de diğer bazı özellikleridir.
Mekran liman gemisinin güvertesinde çeşitli İHA'lar havalanarak operasyon yapabiliyor. Örneğin dikine kalkış yapan Pelikan İHA'sı 1200 kilometre menzili olan ve elektro-optik sistemle donatılan ve keşif ve gözetim görevini yerine getiren bu İHA'lardan biridir. Bundan başka Mekran liman gemisi gövdesinin daha önce petrol tankeri olması itibariyle çift katmanlı olması yüzünden yakıt, su, erzak ve benzeri on binlerce ton yük taşıma ve denizlerde ve okyanuslarda uzun süre kalma yeteneğine sahiptir.
Mekran Deniz Görev Grubu ile ilgili ikinci mesele, Atlas Okyanusu'nun en zorlu deniz fırtınaları mevsiminde bu bölgeye sevk edilmesidir. Amiral Seyyari, İran donanmasına bağlı deniz görev grupları uluslararası denizcilik yasalarına uygun olarak göreve gönderildiğini belirterek, Mekran Deniz Görev Grubu'nun görev süresinin uzun olması, Kuzey ve Güney Atlas Okyanusu'nun kötü hava şartlarından kaynaklandığını, böylece denizcilik gücünün gelişmesi ve kötü hava şartlarında denizde uzak süre kalabilme yeteneğinin ispatlanmış olması bakımından önem arz ettiğini kaydetti. Bir başka ifadeyle Atlas Okyanusu'nun olumsuz hava koşullarında yerine getirilen bu görev İranlı denizciler için değerli bir deneyim olduğu gibi onları zorlu koşullarla mücadelede de geliştirecektir. Üstelik bu görev ilk kez İslami İran donanması tarafından yerine getiriliyor ve denizcilik yasaları ve bilimine uygun yapılıyor.
Mekran Deniz Görev Grubu ile ilgili üçüncü mesele ise bu zorlu ve uzun süreli görevin yerine getirilmesi, İslam İran'ın stratejik deniz kuvvetinin gücünü ispat etmek ve başta Amerika olmak üzere İran bu görevi çıkamaz diyen düşmanların propagandalarını boşa çıkarmak bakımından inkar edilemeyecek bir kanıt olacaktır. Amiral Seyyari şöyle anlatıyor. Biz Atlas Okyanusu'na açılacağımızı söylediğimizde küresel istikbara bağlı bazı ülkeler İran Deniz Kuvvetleri bunu yapacak güçte olmadığını iddia ettiler. Ancak pratikte bizim bu görevi iktidarla yerine getirdiğimizi gördüler.
Bundan önce ve geçmiş yıllarda İran'ın deniz görev grupları dünyanın batısına doğru açıldı ve Aden Körfezi'ni, Bab-ül-Mendeb Boğazı'nı, Kızıldeniz'i, Akdeniz'i ve Cebel-Tarık Boğazı'nı aştı. İran donanması Amerika nasıl binlerce kilometre öteden Fars Körfezi'ne gelip tehdit içeren uygulamalarda bulunuyorsa, İran'da Amerika kara sularının yakınında etkili varlık sergileyebileceğini ispat etti. İran donanmasının başta stratejik bir okyanus olan Atlas Okyanusu olmak üzere uluslararası açık denizlerde boy göstermesi göz ardı edilemeyecek kadar önemli bir gelişmedir. Nitekim Amerikalı yetkililer de İran'ın Atlas Okyanusu'nda askeri varlığını göz ardı edemeyecekleri kesindir. Kuşkusuz İran İslam Cumhuriyeti'nin bu hareketi deniz gücünü ortaya koyarak Amerika'nın İran'a karşı askeri hesaplarını bir kez daha gözden geçirmesine sebebiyet verecektir.
Değerli dinleyiciler, Mekran Liman Gemisi'ni ele aldığımız sohbetimizin bugünkü bölümünün sonuna geldik.
Bu arada bizi www.parstoday.com üzerinden takip edebileceğinizi ve ayrıca turkish@ws.irib.ir üzerinden görüş ve isteklerinizi iletebileceğinizi hatırlatmak isteriz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Umut Işığı.
Yoksulluk, yolsuzluk ve ayrımcılık doğru bu dünyada mazlum ve mağdur insanların umduğu tek bir umut ışığı vardır. Bu umut ışığı ise adalet talep, hak talep, hürriyet yanlısı güçlü, hikmetli ve bilgili birinin zuhur etmesidir. Böyle bir seçkenin zuhur etmesiyle zulüm, yoksulluk, ayrımcılık ve yolsuzluk faktörlerinin bastırılması ve dünya halklarının adaleti yayan, iyi yöneten ve halka adaylı olarak çalışan bir devlet sayesinde izzet ve refah dolu bir yaşam sürmesi umulmaktadır.
Bu bağlamda insanları kurtaracak bu vaat edilen kurtarıcı ile ilgili hazırladığımız sohbetimizin 4. bölümünde sizlerle birlikteyiz.
İnsan kendisini arzu edilen ve ideal bir toplumda görmek için reformist ve evrimci bir liderlik arar. Bu gerçeğin başta insan doğasının mükemmelliyetçiliği ve adalet talepliği olmak üzere çeşitli nedenlerden dolayı olduğunu geçen bölümlerde de söylemiştik. Ancak vaat edilen kurtarıcının ortaya çıkmasının bir başka nedeni de böylesine bilge bir kişinin ortaya çıkması için hem ilahi hem de ilahi olmayan birçok farklı din ve ekolün ve hareketin müjdelemesidir.
Farklı din ve mezhep mensuplarının bu vaatleri kabul görmeleri ve bu vaatlerin gerçekleşmesi için dua ve niyazda bulunma tutkusu ve arzusu, insanoğlunun kendisini zulüm ve baskıdan kurtaracak büyük bir, layık bir adamın zuhurunu sabırsızlıkla beklediğine işaret etmektedir. İlahi dinlerin hepsinin Allah'tan gelmeleri ve ortak değerleri paylaşmaları nedeniyle insanları maddi manevi bazı ve baskı ve yoksulluktan kurtarmak için görevlendirilen ahir zaman kurtarıcıya olan inancı daha da artırmaktadır.
Aslında bu salih ve ümit doğuran salih insanın zuhuru semavi dinler arasında önemli bir ortak noktadır. Tabii ki İslam dışındaki diğer dinlerin de ne yazık ki zaman içinde ve çeşitli etkenler altında tahrif edildiğini ve bu nedenle de sundukları kurtarıcı imajının pek doğru olmadığını belirtmek gerekir. Ancak bu dinlerde zuhur hakkında söylenenler arasında birçok benzerlikler vardır. Öncelikle ahir zaman kurtarıcısını Hristiyanlık perspektifinden incelemek istiyoruz.
Dinler arasında en çok takipçisi olan din olarak Hristiyanlık, tarihsel ve doktrinsel olarak kurtarıcılığa dayanmaktadır. Hristiyanlara göre Hz. İsa aleyhisselam bir Yahudi komplosu ile öldürmesine rağmen dirilmiş ve insanları kurtarmak için tekrar gelmek üzere oruç istemiştir. Tabii ki Kur'an-ı Kerim bu peygamberin öldürülmesini yanlış kabul eder ve onun Rabbine gittiğini vurgular. Elbette İncil'lerin çokluğu ve İsa'dan 10 yıllar sonra yazılmış olmaları gerçeği göz önüne alındığında Hristiyanlığın istediği kurtarıcının net ve kapsamlı bir resmini çizmek zordur. Özellikle Hristiyan öğretileri zamanla çarpıtıldığından dolayı bu hususa net olarak söylenebilir.
İncil'de vaat edilen kurtarıcı için Ademoğlu, Tanrı'nın oğlu ve gerçek ruh gibi çeşitli isimler kullanılır. Hristiyan İncil'i ortaya çıktığı sırada dünyanın durumunu ve o zamanın ve ötesindeki olayları tanımlar. Matta İncil'inin 24. bölümünün 27. ayetinde şu ifadeler yer almaktadır. Yılların doğrudan gelip batıyı nasıl uzanıyorsa Adem oğlunun zuhuru da öyle olacaktır. Onun emareleri ortaya çıkınca herkes döşüne vurmaya başlar ve göklerdeki bulutlarda celal ve kuvvet ile gezinen onu görür.
Elçilerin İşleri kitabının 1. bölümünün 11. ayetinde şöyle okuyoruz. Dediler ki, ey İncilliler, neden burada durup göklere göz dikmişsiniz? İsa göklere gitti, gittiği gibi de bir gün geri dönecektir. Hristiyanlıkta sözü edilen ahir zaman kurtarıcılığı özelliklerinden biri de sadece Tanrı'nın ahir zaman kurtarıcısının zuhur zamanını bilmesidir. Bu yüzden de herkesin bu zuhur için hazır olması gerektiğidir. Markos İncil'inde de 13. bölümün 26. ayetinde bu hususta şöyle söyleniyor. O gün ve saatten Babadan başka kimsenin haberi yoktur. Ne melekler ne oğul bundan haberi yok. Bu yüzden sakının ve dua edin. Çünkü bu zamanın ne zaman olduğunu bilmiyorsunuz. Ancak size söylemek istediğim hazır olmanız gerektiğidir.
Kıyamet kurtarıcısının önemi ve etkinliği nedeniyle genellikle kendilerini kurtarıcı olarak adlandıran fırsatçı ve hırslı insanlar da olmuştur. Mukaddes kitap buna karşı da uyarıda bulunur ve şöyle der. O zaman eğer biri size işte İsa burada ya da şurada derse inanmayın. Sahte mesihler ve sahte peygamberler ortaya çıkacak ve büyük işaretler ve harikalar gösterecekler. Öyle ki seçkinleri bile yollarından saptırabilirler. Şimdi sizi önceden bilgilendirdim.
Ahir zamanda Hazreti İsa aleyhisselamın gelişinden önce sayısız savaşların yaşanması ve bulaşıcı hastalıkların artması, kıtlıkların sık sık yaşanması, zulmün yayılması gibi olaylar ayrıca güneşin ve ayın karanlık olması, yıldızların akması gibi durumların ortaya çıkacağı Hristiyan kaynaklarda belirtilmektedir. Luka İncil'i 21. bölümde bu olaylar ile ilgili şöyle anlatır. Büyük depremler, kıtlıklar ve belalar gelecek ve göklerden korkunç şeyler ve büyük alametler çıkacak. Kudüs, farklı ümmetlerin hüküm sürdüğü mekana dönüşecek. Herkesin dönemi sona erecektir. Güneşte, ayda ve yıldızlarda alametler olacak ve yeryüzünde milletler için sıkıntı ve zorluklar olacak. Olayların korkusu ve ümidiyle insanların kalpleri zayıflayacak. İşte bu sırada bulutlara binmiş, celali ve gücü ile ortaya çıkan onu görecekler.
Hristiyanlar arasında Mesih'in zuhurunun son alametleri arasında Deccal adlı bir kişi tarafından öncülük edilen iki garip canavar ve zalim kralların saldırısıdır. Hristiyanlara göre Filistin'de Armagedon denilen bir yerde bu şeytani ordu ile İsa aleyhisselam ve ilahi bir melek tarafından yönetilen müminler ordusu arasında büyük bir savaş yaşanır ve tüm kötüler öldürülür ve Deccal ateşe atılıp yakılır ve ahir zaman kurtarıcısının 1000 yıllık hakimiyeti başlar.
Süre zarfında şeytan zincire vurulacak ve insanlara refah, rahatlık, bereket, güvenlik ve adalet sağlanacaktır. Elbette bu hakimiyetin mümin insanlara has olduğu ve ahir zaman kurtarıcısı tarafından seçilenler için olacağı söyleniyor. Nitekim Matta İncili 25. bölüm 31. ayette şunlar belirtilmektedir. İnsanoğlu tüm kutsal meleklerle birlikte görkemiyle geldiği zaman şanlı bir taht üzerine oturacak ve bütün kabileler onun yanına toplanacaktır. Kurtarıcı ise onları birbirinden ayıracak. O zaman melek diyecek ki, "Ey Allah'ın mübarekleri, gelin ve dünyanın başlangıcından sizler için hazırlanmış mekana sahip çıkın."
Ahir zaman kurtarıcısının en önemli görevlerinden biri de ilahi dini ve maneviyatı canlandırmak ve hurafeleri ve sapkınlıkları sona erdirmektir. İmam Rıza Aleyhisselam'dan naklen Hazreti Mehdi Aleyhisselam ile ilgili duada şöyle buyurulmaktadır.
Allah'ım, toprakları ve diyarları zalimlerden temizle. Onları yok ederek kullarının incinmiş gönüllerine şifa ver. Müminleri kurtarıcıyı zuhur ettirerek izzetli kıl ve peygamberlerin geleneklerini canlandır. Onların terk edilmiş ahkamlarını tekrar yaşat ve dininden yok olmuş veya değiştirilmiş hükümleri tekrar bize kazandır. Dinini kurtarıcının eliyle öz bir şekilde saptırılmadan, çarpıtılmadan, bidat ve eklentisi olmadan bize sun.
Muhterem dinleyiciler, Umut Işığı isimli dizi sohbetimizin 4. bölümünün de sonuna geldik.
Ayrıca bizleri www.parstoday.com üzerinden takip edebilir ve turkish@ws.irib.ir adresine görüş ve isteklerinizi iletebileceğinizi belirtmek istiyoruz.
Hoşça kalın.
İrib Dış Yayınlar Servisi, radyo ve televizyonları, Yurmedyum'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedyum'da bizi takip ediniz. Yurmedyum. Thank you.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımız ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya